Ayrım 40.
Gelelim diyanetik tedavi konusuna. Hubbard buna dinleme, auditing diyor. Amaç hastanın engramlarını silmek. Hasta ışıksız bir odada rahat bir koltuğa oturtulur veya bir divana yatırılır. Gevşemesi söylenir. Hasta gözlerini kapatır ve dinleme boyunca kapalı tutar. Dinleyici, doktor, yanı başında oturup onunla konuşmaya başlar. Böylece onun diyanetik bir düşe dalmasına yardımcı olur. Hasta hipnozun başlangıç aşamasına benzer bir ruh durumuna girerse de iradesini hiç yitirmez ve oturumdan sonra her şeyi hatırlar. Dinleyicinin dürtüsüyle hasta kendi zaman yolu üzerinde gerilere, ilk engramlarına yol açan yaşantılarına döner. O bu yaşantılarını anlatınca engramlar kötü etkilerini yavaş yavaş kaybeder. Sonunda tümüyle silinirler. Sizin anlayacağınız depolandıkları reaktif bankadan alınıp normal bilinçli hatırlama bankasına konulur. Böylece bilinçli, analitik zihnin faaliyet alanı içine girmiş olurlar. Ama iş bu kadarla da bitmiyor. Dinleyici hastayı basic, BB dediği ilk engramına geri götürmeye çalışır. Sebebi BB silindi mi öteki engramlar daha çabuk siliniyormuş. Bu BB genellikle döllenmeden birkaç hafta sonra, hatta bazen döllenme ile birlikte meydana gelinmiş. Bütün bunları nereden biliyor, şaşmamak elde değil. Sonunda hemen her hasta cinsiyetine göre kendini rahminden yukarı doğru yüzen bir sperm veya spermin gelişini bekleyen bir yumurta hücresi gibi düşünüyormuş. Önce Hubbard engramlar açısından bu tür düşlerin manasını anlayamamış. Ama bir süre sonra döllenmeden önce de sperm ve yumurtada engramlar oluştuğunu keşfetmiştir. AE sayfa 270. Hubbard tedavi esnasında hastanın engramları silindikçe neler olup bittiğini de uzun uzun anlatıyor ama biz bu ayrıntılara giremeyeceğiz. Yalnız bir engram tümüyle silinince hasta birdenbire rahatlıyor, neşeleniyor ve çoğu zaman deli gibi gülüyormuş. Üstadın anlattığına göre bir hasta engramı silinince tam iki gün durmadan gülmüş. İster inan, ister inanma. Dünya gülme rekorunu bu hasta kırmış olmalı. Hatta belki Guinness Rekorlar kitabına bile geçmiştir. Bir hastayı büyük nevrozlardan ve hastalıklardan kurtarmak için 20 saat kadar dinlemek yetiyormuş. Durun, hasta sadece iyileşmekle kalmıyor, artık yeni hastalıklara da yakalanmıyormuş. Görmesi iyileşiyor, hatta IQ'su belirgin biçimde yükseliyormuş. Dinamik tedavi ile iyileşmenin en son mertebesine ulaşabilen insan bildiğimiz sıradan insandan çok farklı. Neredeyse bir üstün insan olup çıkıyormuş. Hubbard'ın önleyici diyanetik konusunda da çok dahiyane fikirleri var ama bizim zamanımız yok. Excalibur başlıklı çok daha önemli bir kitapta evrenin bütün metafizik sırlarını açıklıyormuş ama bu kitabı ilk okuyanlardan dördü delirdiği için artık kimseye okutmuyormuş. Ancak daktilo edilmiş altın ciltli yazar tarafından imzalı kopyalarını çok meraklıları 1500 dolar karşılığında satın alabilirmiş. AE sayfa 273. Self Analysis 1951 başlığını taşıyan bir başka kitabı içinde insan salt bu kitabı okuduğu için delirebilir diyormuş. Gel de meraktan çatlama şimdi. İçinizde artık bu kadar da fazla herhalde bu deliği ciddiye alanlar olduğunu söylemeye kalkmayacaksınız diyenleri duyar gibiyim. Ne yazık ki onları düş kırıklığına uğratacağım zira en delice fikirlerin bile müşterisi çıkıyor bir yerde. Heyhat, akıllıca fikirlerin müşterisi çok daha az. Hubbard'ın yaptığı psikanalizin bir karikatüründen başka bir şey değil bence. Gardner'ın da belirttiği gibi burada dinleyici hastayı sorularıyla bazı doğum öncesi düşler görmeye yönlendiriyor. Sizin anlayacağınız yaptığı düpedüz sahtekarlık. Nevrozlarla psikosomatik hastalıkların zihnin henüz bilinçsiz olduğu, rahimdeyken olsun olmasın, zaman edindiği yaşantılara dayandığı görüşünü destekleyen hiçbir kontrollü deney olmadığı için hiçbir saygın psikanalist bunun üzerinde durmaya bile gerek görmemiştir. Besbelli ki Hubbard'ın yaptığı, psikanalistlerin en çok üzerinde durdukları bilinçaltına atılmış çocukluk yaşantılarını ana karnındaki embriyoya aktarmaktan ibaret. Ama işi daha da azıtıp spermin ve yumurta hücresinin bile yaşantıları olabileceğini düşünmüş olması asıl kendisinin tam bir klinik vaka olduğunu gösteriyor. Diyanetik'in başarılarını bu yöntemin doğruluğunun bir kanıtı olarak görmekse yanılgıların en büyüğü. Başarısız şarlatanlık var mı ki? Ancak unutmayın bu başarıların hepsinin ortak kaynağı hastanın kendisine uygulanan tedavi ile iyileşeceğine inanması. Bu inanca sahip olan kişinin iyileşmek için herhangi bir doktora gitmesine de gerek yok aslında. Aynı sonucu bir azizin mezarında mum yakmakla, bir dala bir bez parçası bağlamakla ve buna benzer daha yüzlerce yoldan sağlayabilir. Kaldı ki bu tür çocuksu davranışlara bile gerek yok. Hiçbir şey yapmadan oturduğunuz yerde moralinizi yüksek tutarak da bazen iyileşmeniz mümkün. Zaten her şarlatanın başkalarınınkinden tümüyle farklı yöntemler kullanarak bir sürü insanı iyileştirebilmesi de işin aslının bu olduğunu göstermiyor mu? Yalnız Diyanetik'in öteki şarlatanlıklar kadar başarılı olmadığı anlaşılıyor. Bir yol Hubbard, bütün çabalarına rağmen servet-ü samana kavuşamadığı gibi Dianetics Foundation iflas ettiği için Electropsychometer ve Mindmeter adını verdiği bir takım uyduruk aletler satarak bazen de okuyucularından bağış dilenerek geçimini sağlamaya çalışıyormuş. 1951'de üçüncü karısı gebeyken Hubbard'ın kendisine işkence ettiği gerekçesiyle aleyhinde boşanma davası açmış, mahkemede onun paranoid şizofreni olduğunu, görüşlerine başvurduğu doktorların da Hubbard'ın umutsuz derecede deli olduğu sonucuna vardıklarını söylemiş. A. Sayfa 279. Bana sorarsanız bütün şarlatanlar az veya çok delidir. Ancak onlar bunu deha sanırlar. Tıpkı kandırdıkları binlerce insan gibi. X, I ve Genel Semantik. Her şey aklıma gelirdi ama bir gün Korzybski adının şarlatanlar listesinde karşıma çıkacağını düşünemezdim. Zira bu adamı ben aklı başında bir semantikçi diyebiliyordum. Kendim de bu konuda biraz mürekkep yalamış olduğum için Sayın Kont'la şarlatanlar arasında karşılaşmak benim için çok tatsız bir sürpriz oldu. Hem semantiğin şarlatanlıkla ne gibi bir ilişkisi olabilir? Korzybski'nin Science and Sanity, Bilim ve Akıl Sağlığı adlı hacimli kitabını okuduğu zaman Bertrand Russell'ın yazara ta Atlantik denizi ortasından son derece övücü bir telgraf çekmiş olduğunu hatırlıyorum. Russell gibi bir adamın bir kitabı övmesi ne demek bir düşünün. Oysa zekasına ve de entelektüel zevkine hayran olduğum Gardner kitabı bakın nasıl takdim ediyor. Kitap daha yetenekli bilim adamlarıyla filozoflardan ödünç alınmış sağlam fikirlerin kötü düzenlenmiş, laf kalabalığına boğulmuş, felsefi açıdan naif bir karışımı. İçinde bir sürü yeni uydurulmuş terimlere, karışık fikirlere, bilinçsiz metafizik ve nöroloji ile psikiyatrik tedavi hakkında son derece şüphe götürür spekülasyonlara rastlıyoruz. A.E. sayfa 281. Gardner önce Korzybski'nin semantik eşittir anlam bilim sözcüğünü asıl anlamından çıkartıp ona kaldıramayacağı kadar geniş bir anlam yüklemesine takılıyor. Örneğin bitkilerde görülen tropizm olayını Korzybski'nin yaptığı gibi bir semantik tepki olarak yorumlamak olacak şey değil. Takıldığı ikinci noktada Kont'un Aristocu düşünme alışkanlıklarına ve bu arada da en çok Aristo'nun iki değerli mantığına olur olmaz saldırması. Gardner şüphesiz bu takılmalarında haklı ancak ben gene yer kıtlığından niçin haklı olduğunu açıklamaya kalkmayacağım. Zira Gardner'ın Korzybski'yi şarlatanlar kategorisine sokmasının asıl nedenleri bunlar değil. Bunların başında Kont'un kendisini yaşayan en büyük düşünürlerden biri gibi görmesi, Science and Sanity'yi de ölümsüz bir trilojinin üçüncü kitabı sayması geliyor. İlk ikisi Aristocu Organon'u ile Bacon'ın Novum Organon'u. Gerçi mantık literatüründe ne hikmetse Kont'un bu kitabına hiç yer verilmiyor. O bakımdan kendisini büyük düşünür sayması basit bir megalomani belirtisinden başka bir şey değil. Ama asıl şarlatanlık kuşkusu uyandıran şey, insanlara Aristocu olmayan yeni düşünme alışkanlıkları kazandırmakla hemen her tür nevrozun tedavi edilebileceğini, hatta çoğu insanın zekasının kendisi gibi bir dehanın zeka düzeyine yükseltilebileceğini iddia etmesi. Üstada kalırsa, hukuktan diş hekimliğine kadar bütün meslekler genel semantik tabanına oturtulmalıymış ve ancak kendi düşüncelerinin her yere yayılması dünyayı yıkıntıdan kurtulabilmiş. Alın size bir kurtarıcı daha. Çoğu zaman kendi kişisel ve aile sorunlarıyla bile baş edemeyen insanların dünyayı kurtarma hevesine kapılmaları ne ilginç değil mi? Kont'un bu arzusunda çok ciddi olduğu anlaşılıyor. Zira Chicago Üniversitesi yakınında Genel Semantik Enstitüsü'nü kurmuş ve burada verdiği öğrencilerini coşturan dersleriyle dünyayı kurtarma girişimini başlatmış. Mutlaka bu işi nasıl yaptığını merak ediyorsunuzdur. Öyleyse kısaca açıklayayım. Kont'a göre eğer bir insanın zihnindeki gerçeklik haritası gerçek dünyaya uymuyorsa o insanın aklından zoru var demektir. A.E. sayfa 284. Pek bir şey anlamadınız galiba. Öyleyse durun biraz daha açmaya çalışayım. Diyelim ki sandalye denilen bir nesne gördünüz. Aristo'ya göre gördüğünüz herhangi bir nesne ya bir sandalyedir ya değildir. Buna mantıkta üçüncü şıkkın olmazlığı ilkesi deniyor. İşte Korzybski'ye göre nesneleri böyle X olanlar ve X olmayanlar diye birbirini dışarıda bırakan iki kategoriye ayırmak yanlış. Hatta bazen akıl sağlığı bakımından tehlikeli. Neden mi? Sandalye gibi genel terimler bazı bakımlardan birbirine benzeyen, başka bazı bakımlardan da benzemeyen bir sürü değişik nesneyi dile getirir. Dolayısıyla bu sözcüğün kesin bir tanımını yapmak imkansızdır. Onun için bir nesnenin sandalye olması veya olmaması, sizin sandalyeyi nasıl tanımladığınıza bağlıdır. Oysa ne diyor Aristo? Belli bir nesne ya sandalyedir ya sandalye olmayan bir şeydir. Korzybski bundan Aristo'nun her genel terimin kesin bir tanımı vardır gibi yanlış bir varsayımdan kalktığını çıkarıyor ki yanlış. Ancak bu noktayı tartışmanın sırası değil şimdi. İnsanların genel terimler konusunda çoğu zaman Korzybski'nin haksız olarak Aristo'ya yüklediği bu yanlış varsayımdan kalktıkları ve bu yüzden gereksiz tartışmalara girdikleri doğrudur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için bakınız Hüseyin Batuhan artı Theo Grünberg, Modern Mantık 1. Kitap, ODTÜ Yayınları 1970. Gerçek demokrasi nedir türünden soruların tartışılması buna örnek gösterilebilir. Ancak hemen herkesin bildiği, dolayısıyla ilk defa Korzybski'nin keşfetmediği bu olgunun akıl sağlığıyla ilgisi ne? Efendim, bir genel terimin yerine göre çok değişik nesnelere uygulanabileceğini, dolayısıyla değişmez tek ve belirli bir anlamı olmadığını bilmeyen birisi bu yüzden bazen gereksiz genellemeler yaparak ruh sağlığını kaybedebilirmiş. Örneğin çocukluğunda annesinden çok kötü bir muamele gören bir insan, kendi annesine duyduğu nefreti, anne sözcüğüne karşı olan bu Aristocu yaklaşımdan ötürü bütün annelere teşmil ederek, bütün annelerden nefret eder duruma gelebilirmiş ve bu tür nevrozları tedavi için onlara bu hastalıklarının semantik nedenleri açıklanmalıymış. İnsanların, Popper'in essentializm dediği semantik bağnazlıktan ötürü, demokrasi, komünizm, din ve bunlar gibi türünden aşırı derecede soyut sözcüklerin anlamı üzerinde boş yere tartıştıkları, hatta bazen birbirlerinin boğazına sarıldıkları bir gerçek. Ama bu tür bağnazlığın bir akıl hastalığı sayılıp sayılmayacağı sorusu bir yana, semantiğin sınırlarını aşan çok daha başka duygusal kökleri var. Bu nedenle bütün annelerden nefret eden bir nevrozluya, anne sözcüğünün her anne için aynı anlama gelmediğini, dolayısıyla anneden anneye fark olduğunu anlatarak yardımcı olunabileceğini düşünmek, bana kalırsa bir başka düşünme bozukluğu belirtisi. Ama dikkat ederseniz akıl hastalığı demiyorum. İşin ilginç ve bence şaşılacak yönü, genel semantikçilerin toplantılarında alkolizm, eşcinsellik, kleptomani, kötü okuma alışkanlıkları, kekemelik, migren, nimfomani, iktidarsızlık ve daha bir sürü nevrotik ve psikosomatik hastalıkları tedavi ettiklerini açıklamış olmaları. Korzybski, Aristocu olmayan düşünüşün neden tedavi edici etkileri olduğunu da açıklıyormuş kendine göre. Ama bu açıklama taraftarlarınca şimdi nöroloji açısından geçersiz sayılıyormuş. Sözü daha fazla uzatmaya gerek görmüyor ve bu kısmı Gardner'in şu değerlendirmesiyle kapatıyorum. Kant'un sağlam olan fikirlerinin hiçbir özgün yanı yok. Özgün olduğu yerde ise aklından zoru olduğunu düşünmeniz için yeterince neden var. Doğru söze ne denir? X ve Alternatif Tıp ve Şarlatanlık. Alternatif Tıp başlıklı kitabının girişinde Dr. Stanway şöyle diyor. Terim olarak günümüz doktorlarının çoğunluğunun uyguladığı batı tıbbının ana akımının dışında kalan herhangi bir tıp biçimini ifade eder. Alışılmadık, kenar tıp veya daha aşağılayıcı bir ifadeyle klasik tıp eğitimi görmüş kişilerce uygulanmadığından şarlatan tıp olarak da bilinmektedir. AE sayfa 19, ayrıca sayfa 31. Doktor Stanway'in kendisi bu alternatif tıp yöntemlerinin hemen tümünü onayladığından, hatta yararlı bulduğundan olacak, bu tür yöntemleri şarlatanlık töhmetinden kurtarmak için bunları ortodoks tıbbın tamamlayıcıları olarak ele almak gerektiğini belirtmek ihtiyacını duymuş. AE sayfa 13. Alternatif tıp belki ortodoks tıbba rakip olabilir ama ona karşı değildir demeye getiriyor. Bana göre bu yöntemler arasında belki zararsız, hatta kısmen yararlı olanları da vardır. Ama dayandıkları teorik temel bakımından tipik şarlatanlık ürünleri oldukları şüphe götürmez. Biraz daha ileri giderek bu tür yöntemleri geliştiren şarlatanlardan bir bölümünün salt para kazanmak için saf insanları aldatan birer sahtekar olduğunu söyleyeceğim. Niçin böyle düşündüğümü Dr. Stanway'i eleştirirken yeri geldikçe belirtmeye çalıştım. Burada konuya bilim felsefesi açısından biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Önce burada alternatif sözcüğünün anlamı üzerinde durmam gerekiyor. Pratik hayatta insanı belli bir amaca götüren birden fazla araç olabilir. Örneğin bir yerden bir başka yere araba, tren, vapur, uçak gibi değişik araçlarla, hatta yürüyerek veya yüzerek gidebilirsiniz. Petrol, kömür, güneş ve atom enerjileri alternatif enerji türleridir. Bu örnekleri istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Teori alanına gelince, bilimde herhangi bir sorunun bir tek doğru cevabı olduğu varsayılır. Buna göre herhangi bir iddia ya doğrudur ya doğru değildir. Klasik Aristo mantığında doğru değildir deyimi yanlıştırla eş anlamlı sayılıyordu. Dolayısıyla bir önerme ya doğrudur ya yanlış, üçüncü bir hal yoktur önermesi iki değerli klasik mantığın temel aksiyonlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu yüzyılda bazı mantıkçılar çoğu önermelerin doğruluk değerinin saptanamadığını göz önünde tutarak belirsiz adını verdikleri bir üçüncü doğruluk değeri içeren yeni bir üç değerli mantık sistemi geliştirdiler. Örneğin Atatürk 1938'de öldü önermesi doğru, Atatürk büyük bir kemancıydı önermesi yanlış, Atatürk yaşasaydı Türkiye şimdikinden çok daha ileri giderdi önermesi belirsizdir. Zira bu sonuncu önermenin doğruluk değerini saptamak mümkün değildir. Bilimlerdeki duruma gelince, gerçek dünyayla, olgularla doğrudan doğruya ilişkisi olmayan mantık ve matematik gibi bilimlere teknik adıyla formel sistemler denmektedir. Yukarıda andığım üç değerli mantıktan başka sonsuz değerli mantık sistemleri kurulmuştur. Kendi içinde tutarlı olmak şartıyla her formel sistem geçerli sayılır. Bunlardan hangisinin olgular dünyasına daha uygun olduğu seçtiğiniz olgulara ve güttüğünüz amaca bağlıdır. Örneğin canlı türlerini sınıflandırmak istiyorsanız iki değerli bir mantık sistemini seçmeniz pratik amaçlarınıza uygun düşebilir. Ama bilimsel teorilerin insanın bilgi edinme uğraşları içindeki yerini belirlemek istiyorsanız belki çok değerli bir mantık sistemi seçmeniz daha uygun düşebilir. Zira bilindiği gibi hiçbir teori adı üstünde kesinlikle doğrulanamaz ancak bir dereceye kadar pekiştirilebilir. Yalnız teorilerin olgusal sonuçlarından herhangi birinin doğrulanması söz konusu olduğunda gene iki değerli mantığa başvurulduğunu unutmamak gerekir. Mantıkta olduğu gibi matematikte de 19. yüzyılda alternatif formel sistemler geliştirildi. Lobachevski, Bolyai ve Riemann adındaki matematikçilerin geliştirdiği Öklitçi olmayan geometriler bunlara örnek gösterilebilir. İşin ilginç yanı başlangıçta salt formel, dolayısıyla gerçek dünya ile ilişkisiz görünen bu sistemlerden birinin Riemann geometrisi, Einstein tarafından fiziğe uygulanmış olması. Şimdi gelelim asıl sorumuza. Ortodoks, bilimsel tıp dışında ve ondan farklı alternatif bir tıp olabilir mi? Aslında burada alternatif tıplardan söz etmek gerekiyor. Zira Dr. Stanway'den öğrendiğimize göre 135 çeşit alternatif tıp varmış. Konuya yüzeysel bir şekilde yaklaşan bir insan, piyasada çeşit çeşit taşıt aracı var. Neden her biri geçerli, türlü türlü teşhis ve tedavi yöntemi olmasın diye düşünebilir. Ancak tıbbın bir bilim olduğunu, hiç değilse bir bilim olma iddiasında olduğunu unutmamamız gerekir. Öyle olunca da bilimsel yöntemleri bilimsel olmayan veya bilim dışı olanlardan şöyle ya da böyle ayırt etmemiz gerekiyor. Tıp, mühendislik gibi aslında pratik bir amaca yönelik olmakla birlikte teorik bir temeli olan bir bilimdir ve bu temeli ona başta fizik ve kimya olmak üzere biyoloji sağlamaktadır. Nitekim bugünkü aşamada moleküler biyoloji tıbbın temel disiplini haline gelmiş sayılabilir. Moleküler biyolojinin genetik fizyoloji ve immünolojiye yepyeni ufuklar açtığını, dolayısıyla farmakolojiye yol gösterdiğini biliyoruz. Sözün kısası modern tıp deneme ve yanılma aşamasını çoktan gerilerde bırakmış, gerek teşhiste gerekse tedavide en duyarlı aygıt ve makinelerle iş gören, gittikçe artan bir ölçüde bilgisayarlarla çalışan sağlık mühendisliği diyebileceğimiz güvenilir bir bilim halini almıştır. Bütün bu nedenlerle bugün nasıl alternatif bir fizikten veya biyolojiden söz etmek anlamsızsa, alternatif bir tıptan da söz etmek yersizdir. Her bilimde birbirinden oldukça farklı teoriler öne sürüldüğü bilinmektedir. Örneğin bugün bile fizikte ışığın ne tür bir olay olduğunu açıklayan iki farklı teori vardır. Dalga teorisi ve parçacık teorisi. Uzun süre bu iki teorinin bağdaşmaz olduğu düşünülmüşse de bugün en çok da Niels Bohr'un etkisiyle bu görüş terk edilmiş, bunlardan birincisinin bir kısım ışık olaylarını, ötekisinin başka bir kısım ışık olaylarını açıkladığı, bu nedenle bu teorilerin birbirini tamamladığı kabul edilmiştir. İkisi birden doğru olamayan ancak yanlış olabilen önermelere bağdaşmaz diyoruz. Atatürk 1880'de doğdu ve Atatürk 1890'da doğdu önermeleri gibi. Aynı zamanda doğru olan bütün önermeler bağdaşıktır. Ancak bilimlerde hala da bağdaşmayan teoriler vardır. Dolayısıyla iki değerli bir mantık çerçevesi içinde bunlardan hangisinin gerçeği yansıttığı tartışma konusu olmakta devam etmektedir. Çok küçük bir ihtimalle de olsa bunlardan da bazılarının tamamlayıcı, complementary olduğu meydana çıkabilir. Ancak öyle de olsa bilimde teorilerin işkembeden atma olmadığı unutulmamalıdır. Kaldı ki bir teorinin doğruluğunu saptamada hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği, ayrıca teorinin ne zaman doğru sayılabileceği konusunda bilim adamları arasında açık veya örtük bir uzlaşma vardır. Bir de şu noktayı akıldan çıkarmamak gerekir. bugün bütün bilimlerde muazzam bir olgusal gerçekler birikimi oluşmuştur. O kadar ki evrenin, hayatın, bilincin ve bunlar gibilerin başlangıcı gibi sorunlar bir yana bırakılırsa, doğa yasalarının hemen hepsi bilinmektedir. Nitekim öyle olmasaydı bilimin genellikle mühendislik dediğimiz pratik uygulamaları da olamazdı. Uzay teknolojisinden gen teknolojisine kadar bütün modern teknolojiler doğruluğundan şüphe edilmez teorik bilgilere, olgusal gerçeklere dayanıyor. Bugün tıp, uzay teknolojisi kadar kesin ve güvenilir bir sağlık mühendisliği değil elbet. Olması da mümkün değil. Ancak bundan çeyrek yüzyıl öncesine kıyasla bile neredeyse inanılmaz gelişmeler kaydetmiş bulunuyor. Nitekim kanser de dahil, sırrı çözülmemiş hastalık kalmamış gibi durmadan da yeni yeni teşhis ve tedavi yöntemleri geliştiriyor. Eğer bugün nedenleri tam açıklanamamış, dolayısıyla tedavi yolları bulunamamış birkaç hastalık kalmışsa, bu noksanların yakın bir gelecekte gene ortodoks tıp adamları tarafından giderilebileceğinden emin olabilirsiniz. Sözün kısası bir tek fizik ve bir tek biyoloji bilimi olduğu gibi bir tek tıp vardır. O da bilimsel veya ortodoks diye nitelendirdiğimiz tıptır. Dolayısıyla bu çerçeve dışına çıkan herkes şarlatan kategorisine girer. Kenar tıp, yok alternatif tıp deyimlerini kullanarak bu uğraşılara saygınlık kazandırmaya çalışmak boşunadır. Gerçi böylece bilimsel olanla olmayanı zaten ayırt edecek durumda olmayan saf ve bilgisiz insanları aldatabilirsiniz. Ama aklı başında olanları kandıramazsınız. Zira tek bir tıp bilimi vardır ve bu bilimin alternatifi, üstelik yüzden fazla alternatifi olamaz. Düşünün ki yumurta pişirmenin bile pek fazla alternatifi yoktur. Bilindiği gibi ortodoks deyimi ilkin din alanında kullanılmış olan bir deyim. Türkçe doğru kanı, Yunanca ortodoksa anlamına gelen bu deyim, başlangıçta Hristiyanlıkta çeşitli mezheplerin baş göstermesi üzerine Katolik Kilisesi'nin temsil ettiği görüşü dile getiriyor, ana veya ilk öğretiden ayrılanlara heterodoks, başka inançlı deniyordu. Özellikle 12. ve 13. yüzyılda Avrupa'da birbiri ardına birçok tarikat ortaya çıkınca doğru inançtan uzaklaşanlara heretik, sapık inançlı denmeye başlandı. Ortodoks deyimi ayrıca bugün Katoliklikle Protestanlığın yanı başında en büyük Hristiyan mezheplerinden birinin adı durumunda. Aslında bu mezheplerden her biri salt kendisinin ortodoks olduğu, yani İsa'nın öğretisini temsil ettiği iddiasındadır. Zamanla aynı deyim politik hatta ekonomik öğretilere de uygulanır oldu. Buna da şaşmamalı, zira işin içine büyük ölçüde değer yargılarının, dolayısıyla özlemsel düşünüşün karıştığı bu tür öğretilerde çoğunluk salt kendilerinin doğru yolda olduğuna inandığı için azınlıkta kalan görüş veya yorumları bir çeşit düşünsel sapıklık gibi göstermek ister. Azınlıkta olanlar da çoğunluğun tutucu, yeniliğe kapalı hatta hoşgörüsüz olduğunu vurgulamak için muarızlarını ortodoks diye nitelendirerek küçük düşürmeye çalışırlar. Nitekim alternatif tıpçılar da kendi görüşlerinin yasal veya saygın olduğunu ima etmek için bu stratejiye başvuruyorlar. İdeolojilerin alternatifleri vardır ama bir bilim dalı olan tıp, özellikle bilimselliğin ölçüt ve kurallarına bağlı kaldığı sürece alternatif tanımaz. Tanımadığı için de onu ortodoks diye nitelendirmeye kalkmak kaba bir aldatmacadır. Alternatif tıp uygulamalarını bilim dışı yapan nitelikleri şöyle özetlemek mümkün. 1. Hastalıkların nedenleri konusunda herhangi bir teorik açıklama yapmadan veya tümüyle spekülatif, metafizik açıklamalara dayanarak onların ne idüğü belirsiz yöntemlerle tedaviye kalkmaları. Daha önce de belirttiğim gibi insanlar yakın zamana kadar hastalıkların nereden kaynaklandığını veya nasıl oluştuklarını anlamadan dertlerine çare aramışlar, bunun için de koca karı ilaçlarıyla deneme ve yanılma yöntemleri kullanmışlardır.